Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne esdaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Altın kaideler şerhinde mubahla ilgili kaidelerdeyiz. Birinci kaide, eşyada asıl ibahadır. Haram oluşuna delil bulunmadığı sürece eşyada asıl olan mubah olmasıdır. Burada eşya ile kast edilen eşya kelimesi şeyin çoğuludur. Yani şey, eşya. Eşya şeyin çoğuludur. Bazıları bunu eşyada asıl olan mübahlıktır, ibahadır denildiği zaman sanki işte Türkçe'de eşya diye bilinen varlıklar olarak algılıyorlar. Öyle değil. Yani dinle ilgili olmayan meselelerde, dinle ilgili olmayan her şeyde asıl olan mübahlıktır kaidemizin aslı. Allah Azze ve Celle En'am suresi 119. ayetinde şöyle buyurmuştur. Size haram kıldığı şeyleri açıklamıştır. Yani bu ayet haram kılınanların açıklandığını bildiriyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Allah Teala haram olanların açıkladığını bildirmiştir. Haram olduğu açıklanmayanlar haram değildir. Haram olduğu bildirilenler ise helal değildir. Bir şey ya haramdır ya helaldir. Ebu Derda radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın kitabında helal kıldıkları helal, haram kıldıkları ise haramdır. Hakkında sükut edilenler ise affedilmiştir. Bu konuda Ebu Zer radıyallahu anh'ten, Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh'ten ve diğer sahabelerden İbn Abbas'tan falan bu manada rivayetler vardır. Bunlar birbirlerini iyice kuvvetlendiren rivayetlerdir. Şeyh Albani bu Ebu Derda hadisinde hasen olduğunu Gayetul Meram adlı kitabında tahkikinde açıklamıştır. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle demiştir. Hakkında sükut edilenler affedilmiştir ifadesi, sükut edilenlerden dolayı günaha girilmeyeceğinin delilidir. Buna af isminin verilmesiyle sanki Allahu Alem şu kastedilmiştir. Helal kılmak bir şeyi kullanmaya özel bir hitapla izin vermektir. Haram kılmak ise onu kullanmayı yasaklamaktır. Hakkında susulmasına, sükut edilmesine gelince özel bir hitapla izin verilmeyen ama aynı zamanda yasaklanmayan demektir. Bu durumda asla dönülür. Bu asıl ise şudur. Resul göndermedikçe cezalandırma yoktur. Cezalandırma yoksa haramlık da yoktur. Bunu Mecmul Fetevan 21. cildinde söylüyor İbn-i Teymiye. Sahabenin ameli de bu şekilde devam etmiştir. Ömer radıyallahu anh kertenkele yemeği caiz görmüş ve bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu haram kılmamış olmasını delil getirmiştir. Yani haram kılmamışsa o helaldir. Yani mübahtır manasında. İbn-i Recep şöyle der. Suyun temizliği gibi asıl itibarıyla mübah olanlarda aslının caiz olduğuna kanaat getirilemeyenleri kullanmak caizdir. Tekrar edeyim bu ifadeyi. Suyun temizliği gibi, mesela suda temizlik asıldır. Ta ki onun pisliğini gösteren, yani ona bir necaset düşmesiyle işte tadının, renginin veya kokusunun değişmesi gibi hal hariç, eşyada asıl olan temizliktir. Suda da asıl olan temizliktir. Aslının caiz olduğuna kanaat getirilemeyenleri kullanmak caizdir. Kesik parça ve hayvan etleri gibi aslen yasak olanlarda ise helal olduğuna dair kanaat oluşmadıkça kullanmak helal olmaz. Mesela canlı bir hayvandan kesik parça leş hükmündedir. Bunun gibi. Bir şey hakkında tereddüt edilirse aslına dönülür ve ona göre hareket edilir. Bu asıllar nedir? İbadetlerde asıl haramlıktır. Eşyada asıl, yani ibadet dışındaki konularda asıl mübahlıktır. 2. Kişi bazı mübahları işlemeye devam etmekle günaha girmiş olmaz. Yani mübaha devam etmek kişi günaha sokmaz. Gazali şöyle der. Bazı mubahları işlemeye devam etmek onu küçük günah haline getirir. Müzik dinlemek ve satranç oynamanın haram olması gibi. Böyle örnek vermiştir Gazali. İhya Ulumiddin kitabında. Bu gerçekten tuhaf bir sözdür. Bir kimse ömrü boyunca mubahları işlemeye devam etse günaha girmez. Haram olan bir şey ise bir defa bile işlemiş olsa günaha girer. Mesela bir kimse her gün dağa tırmanmaya devam etse günaha girmiş olmaz. Ancak buna devam ettiği takdirde farzı terk etmesine veya haramı işlemesine sebep oluyorsa o zaman haram olur. 3. Kişi güzel niyetinden dolayı mubahı işlemekle sevapta kazanabilir. Dinin mubah kıldığı her şeyi işlemek dolayı sevap kazanılmaz. Yani mübah olan şeylerden dolayı kişi sevap kazanmaz, günaha da girmez. Ancak bunu işlerken dinde güzel olan bir ameli kasteden ecir kazanabilir. Mesela gece namazına kuvvet bulabilmek için gündüz uyumak böyledir. Uyumaktan dolayı değil, salih niyetinden dolayı ecir alır. Aslında burada niyet kalbin amelidir. Yani bu kalbin amelinden dolayı ecir alır. Nitekim Muaz radıyallahu anh, muhakkak ki ben uykumdan ecir ummaktayım demiştir. Yani kaylule ile ilgili. Mesela bunu daha farklı bir vakitte yapsa, kaylule belli bir vakit mesela. Ama gündüz geniş bir kavram. İbn-i Şahat şöyle der, taat işlemeye kuvvet bulmak veya ona ulaşmak amacıyla yemek, uyumak, mal kazanmak gibi mubahları işlemek ibadet olur. Yani bu aslında burada ibadet olan bu niyettir. Bu fiillerin kendisi değil. Şimdi burada şöyle bir durum var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yani hurma helal. Bu hükmü belli bir şey. Yani bundan dolayı kimse tereddüt etmez. Zekat malı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a haram. Fakat bu hurmanın zekat malından mı değil mi olduğunu bilmiyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani şüpheliden sakınmaya dair bir şey veriyor. Burada şüpheli olan bir şey söz konusu. Yani hurma helal. Aslı mubah olan bir şey. Fakat onun hakkında bir şaibe var. Yani hurma hakkında bir şaibe var burada. Helalden mi, haramdan mı Allah Resulü bilmiyor. Ama bunun nereden düştüğünü bilen bir kimse için bu açıktır. Allah Resulü bunu bilmiyor ama. Yani şüphelilerden sakınma ayrı bir mevzu. Yani bir kimse böyle bir şaibeye düşerse, böyle bir ihtimal kuvvetlenirse, mesela Türkiye gibi bir ortamda gıdalarla ilgili bazı şaibeler ortaya çıkıyor. Biz bu şaibe birileri tarafından dile getirilince kadar şüphelenmeyiz. Ama birileri getirdiği zaman ister istemez bir şüphelilik durumu ortaya çıkıyor. Misal işte bazı jelibon markaları var. Almanya'da bu fabrika, bu jelibon fabrikası diyor ki bunları işte domuz jelatini kullanmadan üretmemiz imkansız diyor. Türkiye'deki aynı firmanın Türkiye'deki şubesi ise Türkçe olarak ambalajını basarken domuz ürünleri ve katkıları yoktur diye basıyor. Şimdi burada bir şaibe var. Fabrikanın bizzat orijinal kendisi domuz jelatini olmadan bu imkansız diyor. O kafir bir taraftan. Yani şahitliği adil bir şahitlik değil. Ama bizim için bir şüphe oluşturuyor. Yani bunlar böyle diyor, üreticisi böyle diyor, itiraf ediyor bunu ama bunlar yok diyor. Yani burada bak şaibe giriyor. Burada bundan kaçınması kişinin verağındandır. Ama şer'i hüküm bakımından yani harama girdi diyemeyiz ama şüphelilere devam etmesi o kimseyi harama sokar. Ama asıllarla hareket edersek delil oluncaya kadar ona haram diyemeyiz. Yani şer'i bir delil, geçerli bir delil oluncaya kadar haram diyemeyiz. Mükellefiyet, yani kullarla, kullukla ilgili kaideler. Birincisi, mükellef olmak için ilim ve kudretin bir arada olması şarttır. Bu önemli bir kaide. Yani kulun mükellef olması için demek ki iki tane şart var bir araya gelmesi gereken. Birincisi ilim, ikincisi kudret, yani güç yetirebilme. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah hiç kimseye gücü dışında bir şey yüklemez. Bakara 286. Bu ayet güç getirebilme şartının delilidir. Yani bir kimse bir şeyin günah olduğunu bilmesine rağmen, yani kaçınamıyorsa, güç getiremiyorsa ondan kaçınmaya, bu onu mesul kılmaz. Veya kaçınmaya güç getirdiği halde onun haram olduğunu bilmiyor. Bu da burada onunla mükellef olmaz. Biz bir peygamber göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. İsra 15. ayeti de ilim şartının delilidir. Bu iki ayet mükellefiyet için ilimle birlikte güç getirmenin şart olduğuna delalet etmektedir. İbn-i Teymiye şöyle der. Şeriat, emredilen fiillerin güç getirebilme şartına bağlı olduğuna dair delillerle doludur. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmran bin Husayn radıyallahu anh'a namazı ayakta kıl. Güç getiremezsen oturarak kıl. Buna da güç getiremezsen yanın üzerine yatarak kıl buyurmuştur. Müslümanlar namaz kılanın kıyam, kıraat, ruku, secdeler, avretin örtülmesi, kıbleye yönelmek gibi bazı farzların yerine getirmekten aciz kaldığı takdirde aciz kaldığı kısmın kendisinden düşeceğinde ittifak etmişlerdir. Mesela kıyam namazın farzlarında ama güç getiremiyor, oturarak kılmasına müsaade edilmiş veya yatarak, ona da güç getiremiyorsak bunun gibi. Namaz kılanın kıyam, kıraat, ruku, secdeler, avretin örtülmesi, kıbleye yönelmek gibi bazı farzlarını yerine getirmekten aciz kaldığı takdirde aciz kaldığı kısmının kendisinden düşeceğinde Müslümanlar ittifak etmiştir. Yani burada bir icma naklediyor aynı zamanda. Aynı şekilde çok yaşlı olmak gibi eda ve kazasından acizlik sebebiyle orucun sakıt olacağında ittifak etmişlerdir. Hac da böyledir. Hacdan aciz olana bunun farz olmadığında icma edilmiştir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Oraya gitmeye gücü yeten herkese Allah için Kabe'yi hac etmek farzdır. Bir haktır yani. Ali İmran 97. ayet. İkinci kaidemiz, ihtilam çağına gelmeyen veya aklı giden kimse mükellef değildir. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ten gelen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, yani bu da akıl sahibi değil, şuur sahibi değil. Büyüyünceye kadar küçükten, yani ihtilam oluncaya kadar, aklı başına gelinceye kadar mecnundan, yani aklı gitmiş, şuursuz kimseden. Bu işte koma halinde yatan, baygın yatan, bunun gibi kimseler bu mecnun kapsamına girerler. Çünkü mecnun kelimesi cunundan gelmekte, cunun cenne, kapatmak demek. Bahçeye de cennet denmesi etrafının kapalı olmasından, yani bir çeşit gizleme içerisinde olmasındandır. Burada şuuru kapalı olan kimse kastedilmekte. Mükellef olmayan kimsenin söz ve fiillerine hüküm tereddüt etmez. Bu kimsede mükelleflik şartları oluşmamışsa onun söylediği söz ve fiillere hüküm tereddüt etmez. Yine İbn-i Teymiye Mecmul Fetava'da şöyle der. Dinde ancak ne söylediğini ve maksadını bilen akıl sahibinin sözlerine itibar edilir. Deli ve mümeyyiz olmayan çocuğun sözleri neyse, sözleri ise lağv, yani boş sözden ibarettir. Müslümanların ittifakıyla iman, küfür, akit, yani akit derken alışveriş akitleri, sözleşmeler, bunun gibi hükümlerine bununla varmak sahih değildir. Aynı şekilde uyuyan kimse uykusunda konuşursa sözleri tamamen boştur. Şer'i bir bağlayıcılığı yoktur. Delinin ve uyuyanın boşaması veya küfür söylemesi ve benzerleri de böyledir. Nasların ve sahabe sözlerinin gösterdiği şudur. Sarhoşun sözleri delinin sözü gibi boştur. Bundan dolayı boşama vesaire gerçekleşmez. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ne söylediğinizi bilinceye kadar. Nisa suresi 43. ayet. Bu kaideye unutan ve hata eden kimse de dahildir. Bunların sözlerinden ve fiillerinden hüküm tereddüt etmez. Zira kasıtlı değildirler. Ancak unutan veya hata edene hüküm tereddüt ettiğine dair delil gelen hususlar bundan hariçtir. Yani asıl olan demek ki burada bu. Unutan veya hata eden kimse için asıl olan buna hüküm tereddüt etmemesidir. Ama unutmasına veya hata etmesine rağmen hüküm tereddüt eden istisnai bazı naslar gelmiş olabilir. Mesela tazmin şartı böyledir. Bir kimse unutarak veya hata ile başkasına zarar verirse o zararı tazmin etmek zorundadır. Bu hariç. Ama kendisiyle ilgili mesele de farklı. Yine cahil de böyledir. Cahilin sözlerinden ve fiillerinden hüküm tereddüt etmez. Zira daha önce geçtiği gibi mükellef olmak için ilim şarttır. Ancak fiilden veya sözünden dolayı hüküm tereddüt ettiğine dair delil gelenler bundan hariçtir. Bunda da cahille de asıl olan onun fiillerine, sözlerine hüküm tereddüt etmemesidir. İstisna edilen bazı naslarla gelen bazı şeyler olabilir bu hariç. Fakat burada cahille kastettiğimiz şey cehaletini gidermeye gücü yetmeyen kimse hakkındadır. Yani cehaletini gidermeye gücü yeten kimse böyle değil. Çünkü cahil kalmak zaten haram. Yani Müslümanın cahillikten razı olması zaten meşru değildir. Dördüncü kaide, mallar ve telef edilenler konusunda hiç kimse mazur değildir. Allah'ın emrettiği bütün zahiri fiillerde ve sözlerde kalp asıldır. Kalbin marifet ve kastı bulunması zorunludur. Emrolunan ve yasaklanan söz ve fiillerde ancak kalbin kastına göre karşılık vardır. Ama canların ve malların tazmin edilmesi konusunda bir deli, uyuyan, hata eden veya unutan kimseler gibi sabit olan hükümlere gelince bu kulların hakları hususunda adalet babındandır, cezalandırma babından değildir. Mesela bir kimse bu konuda özel hadislerde gelmiştir. Mesela hayvanı gidiyor başkasının bahçesini talan ediyor. Bu hayvan sahibi onu karşılamak zorundadır. Yani onu bilinçli olarak salmasa bile. Çünkü o hayvanına bakmak, zapt etmek bu kimseye yüklenmiştir. Hadiste bu şekilde açıklanıyor. Yani burada malın sahibinin bir kusuru varsa karşılar. Bu yani. Onu zapt etmek ona aittir. İçtihat ve taklit babı. Buradan da aktarabildiğimizi aktaralım. Kendisine delil ulaşan kimsenin veya delili araştırmaya gücü yeten kimsenin kim olursa olsun alimlerden birini taklit etmesi veya delili terk etmesi caiz değildir. Kendisine delil ulaşan veya delili araştırmaya gücü yeten bir kimsenin kim olursa olsun alimlerden birini taklit etmesi veya delili terk etmesi caiz değildir. Alimler taklidi şöyle tarif ederler. Delili olmayan bir görüşe delilsiz olarak uymaktır. Taklidin haram olduğuna dair birçok naslar vardır. Müslümanın söylenen sözde delilini araştırması farzdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne teslim olunduğu gibi başka bir insanın sözüne teslim olunamaz. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka dostlara uymayın. Araf suresi 3. ayet. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inandığınız takdirde onu Allah'a ve peygambere arz edin. Bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Size onlardan sonra sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi benim için havuz kovuluncaya kadar ayrılmayacaktır. Yine burada ilim her Müslümana farzdır hadisini de zikretmekte fayda var. İlim farz olunca taklit haram olmak. Çünkü taklit ilmin zıttıdır. Hadisten anlaşılan şudur. Kitap ve sünnetten başkasına sarılmak, alimlerden birinin görüşüne uyup delilsiz olarak taklit etmekle olur ve bu sapıklığa götürür. İbn Abdilber şöyle demiştir. Taklidi savunana şöyle denilir. Neden bunu savunmakla selefe muhalefet ediyorsun? Halbuki selef taklit etmezlerdi. Şayet çünkü ben Allah Azze ve Celle'nin kitabının tevilini bilmiyorum ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dair bilgim de yoktur. Bu yüzden benden daha iyi bileni taklit ederim derse ona denilir ki, alimler kitabın manasından ve sünnetin anlatılmasından dolayı herhangi bir şeyde icma etmişlerse bu konuda bir şüphe yoktur. Fakat o alimler taklit ettiğin şeyde ihtilaf etmişlerse bir kısmını bırakarak diğerlerini taklit etmekte senin delilin nedir? Onların hepsi de alimdirler ve belki de sözünden uzaklaştığın kimse, mezhebinde gittiğin kimseden daha alimdir. Eğer ben onun doğru olduğunu bildiğim için taklit ettim derse denilir ki, Bunu kitap, sünnet yahut icmadan bir delille mi anladın? Şayet evet derse, iddia ettiği delil sebebiyle taklit etmiş olur ve kendisinden delil istenir. Eğer onun benden daha alim olduğum için taklit ettim derse denilir ki, senden daha alim olan herkes taklit et o halde. Çünkü elbette senden daha alim olan birçok kimse bulacaksın. O halde taklit ettiğin kimseyi tahsis etme, yani taklidi sadece bu kimseye has kılma. Yani tek bir kişiyi taklit etmeye böylece reddiye veriyor. İbn-i Teymiye şöyle demiştir, burada kastedilen şudur, taklit nas ve icma ile haramdır. Müzeni Muhtasar adlı eserin başlarında şöyle diyor, bu kitabı, yani Muhtasarul Müzeni diye bilinen kitabı, İmam Şafii'nin ilminden ve taklit hakkındaki sözünün manasından özetledim. Maksadım, Şafii'nin ilmini ve sözünün manasını bilmek isteyene bunu okumak ve Şafii'nin kendisini ve başkasını taklit etmeyi yasakladığını ilan etmektir. Ta ki bu öğrenmeye istekli kimse artık bundan sonra dinine dikkat etsin ve kendisi için ihtiyatlı davransın. İbn-i Kayyım da Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini naklediyor. Ne beni, ne Maliki, ne Sevri'yi, ne de Evza'yı taklit etme. Fakat onların aldığı kaynaktan al. Yani kaynaktan alabilen kimse için onların aldıkları kaynaktan al. Yine Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir. Bir adamın dininde insanlar taklit etmesi anlayışının kıtlığındandır. Bişir bin el-Velid, Ebu Hanife'nin meşhur talebesi Kadı Ebu Yusuf'tan Ebu Hanife'nin şöyle dediğini naklediyor. Hiç kimseye nereden, hangi kaynaktan alıp söylediğimizi bilmedikçe bizim söylediğimizi söylemesi helal olmaz. Yani bu imamların kendileri bile taklit edilmelerinden insanlar yasaklamışlar. Aynı şekilde Şafii'den sahih olarak nakledilen bir sözde Ebu Hanife şöyle demiştir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden birini öğrendikten sonra artık onun o sünneti hiç kimsenin sözüyle terk edemeyeceği hususunda alimler ittifak etmişlerdir. İcma gerçekleşmiştir yani bu konuda. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir delil bileceksin. Fakat bu delille aykırı olan falanca alimin sözü sebebiyle o hadisi terk edeceksin. Bunun haramlığında icma etmişlerdir. Yine Ebu Hanife'den tevatüren nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Bir mevzuda sahih bir hadis varsa benim sözümü duvara çarpın. Hepsini çarptık zaten duvara. Cafer el-Firyabi İmam Malik'in şöyle dediğini rivayet eder. Kim Ömer bin Hattab'ın sözünü İbrahim el-Nehai'nin sözünden dolayı terk ederse onun tevbe etmesi istenir. Yani İbrahim el-Nehai tabiinden, Ömer bin Hattab radıyallahu anh raşid halifelerden, sahabeden. Yani tabiinin sözü sebebiyle Ömer'in sözünü bile terk etmekten dolayı tevbe istenir diyor. Ona denildi ki, bu mesele, muayyen bir mesele üzerine söyleniyor bu söz. Yani Ömer bin Hattab bir fetva vermiş, ona İbrahim el-Nehai'nin fetvasıyla karşılık verilmiş. Ondan tevbe istenir diyor İmam Malik. Ona deniliyor ki, bu söz, yani Nehai'nin söylediği söz, Ömer radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Kendisinden de rivayet edildi zaten diyorlar. Bunun üzerine İmam Malik dedi ki, o halde Malik'in tevbe etmesi gerekiyor. Yani o halde ben tevbe etmeliyim diyor. Evet, Malik, Ömer radıyallahu anh'ın sözünün bile terkinden dolayı böyle söylediğine göre, kitap ve sünnetin terki hakkında acaba ne derdi? İbn-i Abdilber diyor ki, sevgili kardeşim, asılları muhafaza edip onlarla ilgilenmeye özen göster. Şunu iyice bil ki, Kur'an ve sünneti muhafaza etmekle meşgul olan, fukahanın sözlerine bakıp bunların içtihatlarına yardımcı, tetkik yollarına anahtar, birçok manaya yorumlanabilen, kapalı ifadelere tefsir olarak gören, mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri taklit edercesine imamlardan herhangi birini üzerinde hiç düşünmeksizin taklit etmeyen, alimlerin meşgul olduğu sünnetleri ezber ve anlama işinden uzak kalmayan, araştırma ve anlamalarda onları takip eden, yaptıkları çalışmalardan dolayı onlara şükranlarını sunan, çoğunluğu oluşturan doğru görüşlerden dolayı da onları takdir eden, ancak kendilerini görmedikleri gibi onları da hatalardan uzak görmeyen kişi Selefi Salihinin yoluna tutunmuş, doğru yolu bulmuş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve sahabelerin yoluna tabi olmuştur. Cami Beyanül İlim de böyle diyor. Yani asıl kitap ve sünnettir. Siz bunların muhafazasına özen gösterin diyor. Asıl budur. Alimlerden ise nasıl istifade edileceğini böyle açıklıyor. Neymiş alimlerden istifade metodu? Kur'an ve sünnetle meşgul olacaksın. Bunları ezberlemeye, hayata geçirmeye, hıfzetmeye çalışacaksın. Fukahanın da, fakihlerin de sözlerine bakacaksın. Bunları İçtihatlara, kitap ve sünnetten içtihatlara yardımcı sayacaksın. Yani onlardan istifade edeceksin. Tetkik yollarında, araştırma metotlarında, usulde bunlardan faydalanacaksın. Birçok manaya yorumlanabilen müteşabih, kapalı ifadeleri bu alimlerin açıklamalarından istifade ederek anlamaya çalışacaksın. Mutlaka bağlanılması gereken sünnetleri, mutlaka bağlanılması gereken şeyler sünnetlerdir. Bunlara karşı taklit edercesine imamlardan herhangi birinin üzerinde hiç düşünmeksizin taklit etmeyeceksin. Mutlaka bağlanılması gereken sünnetlerdir, imamlar değil. Alimlerin meşgul olduğu sünnetleri ezber ve anlama işinden uzak kalmayın. Araştırma ve anlamalarda bunları bu alimlerin açıklamalarında takip edin. Yaptıkları çalışmalardan dolayı da onlara müteşekkir olun. Evet, çoğunluğu oluşturan doğru görüşlerden dolayı onları takdir edin. Ancak kendilerini hatadan masum, kendinizi hatadan masum görmeyin. Tıpkı onları hatasız görmediğiniz gibi. Evet, bu şekilde yapıldığı zaman Selefi Salih'in yoluna tutunulmuş olur. Nitekim Seleften gelen nasihatler nasıl geliyor? Pek çok tariklerle, farklı farklı sahabelerden gelmiştir bu. Asıl olan meseleleri kitap ve sünnete arz etmektir. İşinden çıkamadığın meselelerde ise alimlere başvurmaktır. Ters menheç sahipleri ise şöyle davranıyorlar. Önce alimlere müracaat ediyorlar. Dolayısıyla kitap ve sünnette hiçbir zaman uğramıyorlar. Çünkü kitap ve sünnete başvurulacaksa zaten alimler başvuruyor. Bizim kitap ve sünnetle işimiz yokmuş gibi. Bakın ikisi birbirinin zıttıdır. Bir de tamamen soysuz bir, yani soysuz derken selefle bağlantısı olmayan başka bir grup vardır. Bunların ilk öncüleri haricilerdir. Alimlerle hiçbir şekilde diyaloğu olmayan, alimlerle hiçbir bağlantı veya onlara saygı göstermeyen, doğrudan biz kitap ve sünneti anlarız diyen ve çokça hata eden, hevalarına uyan, müteşabihlere tabi olan kimseler. Bunlar ise soysuz bir gruptur. Yani sahabenin neslinden hiçbir öncüleri olmayan, ancak haricilerden kendilerine önder bulabilecek kimselerdir. Sahabeye baktığımız zaman mesela Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh sünnete aykırı görmesine rağmen mescitte Allah Resulü'nün yapmadığı, sahabelerin yapmadığı bir şey görüyor. Halkalar halinde taşlarla zikreden bir topluluk. Bunu çirkin görmesine rağmen İbn Mesud'a geliyor, diyor ki ey Ebu Abdurrahman, yadırgayacağım bir şeyle karşılaştım ama yine de hayırdan başka bir şey görmedim. Yani ona mesele bir karışık gelmiş. Hayır var, Allah'ı zikretmeleri. Şer var, Allah Resulü'nün yapmadığı bir şekilde yapmaları. Ben diyor acele etmedim, senin görüşünü almak istedim diyor. Bak, ilim ehline de müracaat ederek bu işi, bu münkere karşı çıkıyor. Yani ilim ehli bu konuda istifade edilecek kimselerdir. Taklit edilecek kimseler değildir. Ancak sonra devam etmiştir bu sözlerine, kendini araştırmalardan uzak tutarak söylediklerimizden yüz çeviren, sünnetlere muhalif davranan, kendi bakış açısıyla bunları değerlendirmeye çalışan hem kendi sapmış hem de başkalarını saptırmıştır. Bütün bunları bilmeden fetvaya kalkışan kişi ise daha da kör, yolca daha sapıktır. 2. İçtihada gücü yetmeyen veya bu konuda mazereti olanın başka bir alimin deliline tabi olması meşrudur. Eski ulema buna taklit ismini vermişlerdir. Yani avama taklit caizdir derken böyle bir ittibayı kastediyorlar. Yani taklit derken böyle bir ittibayı. Selefteki demek ki selefin taklit diye anladığı şey ittibadır. Fakat biz bu mertebenin 3 mertebe olduğunu anlıyoruz. Birinci mertebe içtihat mertebesidir. Yani delillere doğrudan ilmin usulleriyle muttali olmak, istidlalde bulunmak. İkinci mertebe ittiba mertebesidir. Bu meşru olan sınırdır. Avama da meşru olan veya ilme ulaşamayana meşru olan ittibadır. Senin ulaşamadığın delile ulaşan kimse vesilesiyle tabi olmandır. Kendin bizzat ulaşamazsın o delile. Alim ulaşmıştır. O alimin deliline tabi olursun. Alimin görüşüne değil, reyine değil, deliline tabi olursun. Bu da bir kısım yönüyle taklide benzer, bir kısmıyla içtihada benzer bu. Delille hareket edilmesi bakımından içtihada benzer ama içtihad edenin içtihadı gibi de değildir. bir bakımdan taklide benzer. Taklit edenin taklidi gibi de değildir. Çünkü taklit eden delili değil, insanların görüşlerini taklit eder. Bu sebeple avamdan olan birisi, ilim ehli şöyle demiş, avamın içtihadı soru soracağı, fetva soracağı alimi seçmekteki içtihadıdır. Yani bu konuda elinden gelen gayreti sarf eder ve Allah'ın dinine adaletle şahitlik yapabilecek birisini seçer. Bakar ki kendi değerlendirmesine göre ulaşabildiği kadarıyla bir hoca bu Allah'ın dininde kendi bildiği şeylerde büyük günahlardan kaçınan, aleni olarak günah işlemeyen, Allah'a elinden geldiği kadar itaat etmeye çalışan, yani Allah'ın hakkını gözeten birisidir. Ve buna bir fetva sorar. Bu hakikatte bunu kandırmış da olabilir. Mesela bunlara şahit oluyoruz. Hocalara soruyorlar. Özellikle televizyonda soruyorlar mesela. Televizyonda çıkan hocalara. Bunun hiçbir adaletini bilmiyor. Bu yüzden taklit vebali vardır burada. Ne adaletini biliyor, ne ilimdeki mertebesini biliyor. Ama televizyona çıkmış, başka insanlar bunu çıkarmış. Bu da başka insanlar taklit ederek onun fetva ehli olduğunu zannediyor haliyle. Çoğunluğa uyuyor yani. Soruyor şimdi. Hoca efendi de ya yanılarak ya kasten Bukhari de diyor. Ölülere Kur'an okumak Bukhari de diyor mesela. Eğer bu kimse bunu araştırmış, bunun takva sahibi olduğuna, adil olduğuna kanaat etmiş de Bukhari'de de böyle bir şey olduğunu, yani Allah Resulü ölülere Kur'an okuyabilirsiniz dediği için buna uymuşsa bu üstünden vebal atmıştır. Vebal bu fetvayı verenedir, o sahtekaradır. Veya hata etmiş de olabilir, belki vebal sahibi de olmaz. Yanlış hatırlar herhangi bir şeyde. Olabilir bu. O yüzden ittiba eden veya içtihad eden alimden bu fetvayı alsa bile ne yapar? Gerçekten Bukhari'de var mı diye bir bakar. Buna bakabilme şeyi olan, kabiliyeti olan, imkanı olan bakar. Bakar ki Bukhari'de böyle bir şey yok. Bu kendisini kurtarır. Ama avam bir nevi mazur görülebilir. Yani okuma yazması olmayan insanlar olabilir. Alimlere itimat etmiştir. İlmin yolu da alimlerden öğrenmektir. Kitaplardan öğrenmek değildir. İlim ancak taallüm iledir. İnnemel ilmu bir taallüm buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İlim ancak öğrenmek yolu, yani hocadan öğrenmek yoluyla elde edilir. Bunlar da bunlara gidiyor şimdi. Yani alim olması gerekmiyor herkesin. Ama meselelerindeki fetvalarında müftiye sorması gayet doğal. Mesela adamın birisi İhtilam oluyor. Fakat hastalığı var gusletmesini engelleyen. Sahabelerden birkaç kişiye soruyor. Onlarda su varsa gusletmek zorundasın diyorlar. Bak bu adam kendisini burada kurtarıyor. Çünkü bilene soruyor. Onlarda kesinlikle edemezsin diyorlar. Vebal onlara ait oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiyor bakın. Niye gelip bana sormamış da onlara sormuş demiyor ölen adam için. Onlara yazıklar olsun. Allah da onları öldürsün. Adamı öldürmüşler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada vebal bilmeden fetva verenindir. Halbuki bunlar bilmeden mi fetva verdiler bir taraftan? Bildikleri şey, yani Kur'an ve sünnette su varken teyemmüm olmaz. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden kınıyor? Allah Resulüne sorabilirlerdi. Yani fetva vermekte niye acele ettiler? Bu meselede bir yani Allah Resulüne sorma gibi bir imkan var. Bunu kullanmadılar. Bu yüzden Allah Resulü onları kınıyor. Demek ki fetva meselesi Allah'tan sakınmayı gerektiren bir mesele. O yüzden fetva verirken, fetva isterken Allah'tan korkan birinden istemeliyiz ki bu hevasına göre sıradan bir fetva verip geçmesin. Safsaklayarak fetva vermesin. Selefin fetvalarına baktığımız zaman mesela İmam Malik'ten nakledilir. 40 mesele mi, 70 mesele mi? Herhalde 40 mesele değil mi? Bunlardan 36 tanesine bilmiyorum diye cevap verir. Ancak 4 tanesine cevap vermiştir. Böyle nakledilir. Başka bir rivayette Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a gelirler. İbn-i Ebi Leyla'nın rivayetinde. Ona sorarlar. O başkasına havale eder. O başkasına havale eder. O başkasına havale eder. En sonunda ilk sorduğuna yine döner dolaşır gelir. Ve en son fetvayı o vermek zorunda kalır. Yani selef fetvadan bu şekilde kaçınıyorlardı. Çünkü bu fetvadan dolayı vebal başkasına. Yani başkasına bir fetva veriyorsun, ondan dolayı vebali sana. Kendi amelin olsa, kendi amelin hesabı Allah'la senin arandadır. Mesela içtihad edersin Kur'an ve sünnetten, Kur'an ve sünneti anlamaya çalışırsın. Ben bu namazı böyle mi kılayım, böyle mi kılayım diye içtihat edersin. Hatası sana aittir. Başka birisine böyle kılmalısın, şu sünnettir, şu farzdır, şu vaciptir dediğin zaman Allah'ın dini adına konuşmuş oluyoruz. Bu sebeple selef bundan sakınmış. Mesela İbn Abbas radıyallahu anh'a diyorlar ki ıstıbanın hükmünü ne sünnet diyorlar burada diyorlar. İşte şuna şöyle diyorlar, buna böyle diyorlar diye 3-4 tane mesele soruyorlar. Yanılmışlar diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Bunlar teker teker sayarken en çok dikkatimi çeken şey bu oldu. Diyor ki evet diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam müşrikler bakarken diyor, yani müşrikler Müslümanların zayıflığını gözetlerken diyor, Allah Resulü onlara karşı kuvvetli görünmek için ıstıba yaptı. Yani bu harvele yürünü yaparak, göğsünü açarak o remelleri yaptı. Fakat buna sünnet diyemem diyor. Biz ne deriz? Hemen deriz. Bu sünnettir. Allah Resulü yapmıştır. Fakat buna sünnet diyemem diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a bak çekiniyor burada. Ömer radıyallahu anh ise diyor ki aynı meseleyi soruyorlar. Artık gerek var mı buna? Çünkü müşrikler için yapılıyordu bu. Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor Allah Resulü ile yaptığımız bir şeyi terk edemeyiz diyor. Yani gereği kalsın veya kalmasın. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ile yaptığımız bir şeyi terk edemeyiz. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu yaptı hacda ve hac menasikini benden alın buyurdu. Böyle emretti. Peki bunu terk edilebileceğine dair görüş kime ait? Sana bana ait olur ancak. Allah Resulü'nün fiilini senin benim görüşüyle terk etmemiz caiz olur mu? Bakın sahabeler bunu terk etmeyi uygun görmedikleri halde hükme delalet eden şeyleri söylemekten de çekiniyorlar, şer'i şeyleri. Bizde bu çok yaygınlaşmış. Bu herhalde Allah korkusunun bizlerde çokça azalmasından dolayı. Yani farz, haram, müstehap, sünnet, bunun gibi tabirleri çokça kullanıyoruz. Bunlardan elden geldiğince kaçınmak lazım. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh'a kurbanın hükmünü sorduklarında Allah Resulü kesmiştir, Müslümanlar da kesmişlerdir diyor. Ya ama farz mı, sünnet mi? Allah Resulü kesmiştir, Müslümanlar da kesmiştir diyor. Ben onu sormuyorum diyor. Farz mı, sünnet mi? Anlamıyor musun be adam diyor. Allah Resulü kesmiştir, Müslümanlar da kesmiştir. Bu kadar. Yani illaki bir hüküm tereddüt ettirmek zorunda değiliz demek ki bazı şeylere. Sünnette nasıl geldiyse o sınırlarda durmak lazım. Ta ki bazı ihtiyaçlara binaen, yani zorunluluk olduğu zamanlarda bunlara ihtiyaç duyulabilir bu hükümlere. Ne zaman olur? Mesela birileri bu sünnetleri terk etmeye teşvik ettiğinde, terk edilebileceğini iddia etmeye başladığında biz bunun pekiştirilmiş bir şey olduğunu, meselenin bu kadar basit olmadığını anlatmak için, mertebelerini bildirmek için. Mesela bizim bu kayda derslerimiz böyle, bu manada dersleridir. Yani selef bunu anlamış, bu şekilde anlamış. Bazıları icma edilmiştir. Bazıları da ümmet arasında ihtilaf edilmiş meselelerdir. İhtilaf edilmiş meselelerde de biz ehli hadisin bu ihtilaflı meselelere nasıl baktığını esas alarak bunu söylüyoruz. Çünkü ehli hadisten başkaları bu fıkıh usulünde kelamcıların yollarından istifade etmişler. Akıl yollarını kullanmışlar ve bu konuda çokça da hata etmişlerdir. Çünkü sünnet akla aykırı şekilde gelmiştir çok defa. Aklımız farklı bir şeyi daha uygun görürken sünnet tam tersi gelmiştir. Mesela bu konuda nakledilen Said bin Müseyyep'ten şöyle bir rivayet var. Said bin Müseyyep'e kadar sahih isnadı. Fakat Said bin Müseyyep'ten yukarısı, yani Allah Resulü'ne nispeti sahih midir bilmiyorum. Sadece selefin bu meseleye nasıl baktığını göstermek için veriyoruz bu örneği. Bir parmağın diyeti ne kadar diyor? 10 deve. 2 parmağın 20 deve diyor. 3 parmağın 30 deve diyor. 4 parmağın 20 deve diyor. Nasıl olur diyor. Yani parmak arttıkça artmaz gerekmiyor mu? Sünnet böyle diyor. Yani selef aklı terk etmişler. Fetvalarında da aklı terk etmişler. Kendilerine gelen rivayet sebebiyle. Evet. İçtihada gücü yetmeyen veya bu konuda mazereti olanın başka bir alimin deliline tabi olması meşrudur dedik kaide olarak. Ve burada taklid ile ittiba arasındaki nüans farkına işaret ettik. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Allah'tan gücünüz yettiği kadarıyla korkun. Tegabun suresi 10. ayet. şu kaideyi de işleyelim. Selefin konuştukları bir mesele hakkında selefin görüşlerinin dışına çıkmak meşru değildir. Kadı Yaz'ın nakline göre İmam Malik Muvatta adlı eseri hakkında şöyle demiştir. Bunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri, sahabe ve tabiinin sözleri vardır. Ben içtihada dayalı olarak ve beldemizdeki ilim ehlinden ulaştıklarıma dayanarak konuştum. Onların dışına çıkmadım. Demek ki buradaki sözden, İmam Malik'in bu sözünden imamların, selefin başka bir şeye daha dikkat ettiklerini anlıyoruz. Mesela bakıyorsun ki Muvatta'da sahabe sözleri var, tabiin sözleri var, onların fetvaları var. İbn Ebi Şeybe'ye bakıyorsun, sahabenin, tabiinin, hatta tebeut tabiinin fetvaları var. Abdurrezzak'ın Musannefi de öyle. Said bin Mansur'un Musannefi var, tercüme edilmedi, o da öyle. Bunun gibi eserlerde seleften gelen bazı fetvalarında yer aldığını görüyoruz. Hatta bazıları açıkça hadislere zıt gibi de gözüküyor. Bunlar ne içinmiş demek ki? Ümmetin ihtilaf ettikleri şeyleri bilmek, icma ettikleri şeyleri bilmek ve ihtilaf ettikleri konularda da yeni bir şey çıkarıp da selefe tamamen muhalefet etmemek için. Yani nasların selef tarafından hangi sınırlarda anlaşıldığını anlamak mesele. Mesela günümüzde çıkıyorlar diyorlar ki İbn-i Teymiye Rahimullah mesela Mecmul Fetava'da seferiliği, burada diyor sefer yolculuk örfe göredir diyor. Yani bunu örf değerlendirir. Örfe göre değerlendirmek gerekir diyor. Adam buradan hareket ediyor. O zaman örf böyleymişti diyor. Şimdi diyor örf diyor işte şu kadar kilometre geçmeyince seferlik olmaz. İnsanlar başka bir şey yolculuk demiyor diyor. Bak selefin üzerinde olmadı başka bir görüş çıkarıyorlar şimdi. Örfse ilk önce sahabenin örf. Sahabenin örfünde 2 kilometrelik yer bile sefer sayılmış. 2 kilometrelik hatta bir anlık bir yolculuğa bile çıksam diyor İbn-i Mesud radıyallahu şey İbn-i Ömer radıyallahu anh'a. Bir diğer rivayette şu Medine'nin kara taşını diyor. Geçtin mi seferisin diyor. Biz burada hemen yani bak bu sefer ifadesinde tabiinin, tebevi tabiinin hatta sahabenin birbirinden farklı görüşler öne sürdüklerini görüyoruz. Yani şu kadar mesafeyi seferi saymışlar, şu kadarını, şu kadarını, şu kadarını farklı farklı görüşler. Ama sahabe ihtilaf ettiğinde nereye dönülür? Asla dönülür. Asıl da şöyle diyor İbn Abbas radıyallahu anh'a. Allah Resulü diyor Medine'den çıktı mı dönünceye kadar namazı kısaltırdı. Bakın ölçü bu. Sahabenin örfü de ne şekilde gelmiş? Medine'den çıkmak seferiliktir. Mesafe sınırı yok, zaman sınırı yok. Yani ne günle tayin ediyor, sınırlıyor bunu, ne mesafeyle sınırlıyor. Asıl olan budur işte. Biz burada şöyle bir şey dersek, bak selefin de görüşlerinin dışına çıkmış oluruz. Mesela İstanbul gibi bir yerleşim birimi veya kocaman bir yerleşim birimi düşünün. İnegöl'ü düşünün. Birisi İnegöl'ün bir ucunda, bir diğeri diğer bir ucunda. Aradaki mesafe diyelim 10 kilometre misal veya daha az. 10 kilometre normalde sefer mesafesidir. Ben burada da seferi olurum derse bak sahabenin görüşünün dışına çıkmıştır. Niye? Çünkü şehir sınırlarında. Selefin anlayışında sefer, şehir, kişinin ikamet ettiği yerleşim biriminin son yeri sayılan yeri geçmesinden itibaren başlar. Şehir içinde seferlik olmaz. Bunun gibi. İşte demek ki İmam Malik ve diğer imamların da eserlerini Allah Resulü'nün hadisleri yanında tabiinin, sahabenin fetvalarını da almaları, icma edilen hususlarla ihtilaf edilen hususları bilmek ve ihtilaflarda dahi selefin ihtilaf ettikleri şeylerin dışına çıkmamak içinmiş. İmam Malik kendini böyle mazur gösteriyor. Ben bunların dışına çıkmadım diyor. Beyhaki'nin aklına göre Şafii şöyle der. Sahabeler icma ettikleri zaman bize de onu almak düşer. Eğer sahabeler ittifak etmiş, icma etmişlerse üzerimize düşen onu almaktır. Şayet onlardan biri bir şey söyler de onlardan muhalefet eden kimse olmazsa, hiçbiri itiraf etmezse onun görüşünü de alırız. Yani icma gibi hepsinden bir ittifakı teker teker aramak yerine birisi bir şey söyler de muhalefet eden hiçbir şey bilinmiyorsa bunu da hüccet olarak alırız. Şayet ihtilaf ederlerse yine onlardan birinin sözünü alır, onların söylediklerinin dışına çıkmayız. Tabi onlardan birinin sözünü alırken delillere muvafakati oranında, yoksa seçmece değil. Rastgele seçmece değil. Takviddin el-Hanbeli, Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini nakletmiştir. Bir meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden ihtilaflı görüşler gelmişse tercihte bulunuruz. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabelerinden bir şey yoksa tabiinin sözlerinden tercihte bulunuruz. Yani kendimiz yeni bir şey ortaya çıkarmayız. Böyle bir şey yapabilmen için demek ki tabiinin görüşlerini bileceksin. Yani ilim ehline düşüyor bu. Sahabenin görüşlerini bileceksin. Yani selefe uymak bu işte. Yenilik çıkarmaktan sakınmak gerekir. Allah izin verirse dördüncü kaideyi yarından itibaren işleyelim. Her müçtehit isabet edici değildir kaidesiyle devam edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz var mı?
Hocam ben çok taklit meselesini biraz. Mesela şimdi biz mealler okuyoruz ya. Şimdi meale yazan adamın nasıl bir sorunu bilmiyoruz. Günah işledim buna.
Çoğunu biliyoruz aslında. Yani şu mealleri yazanların çoğu dinde adil şahitlik vasfına da sahip değiller. Mesela Elmalı Hamdi yazır, kelamcı. Ahmet Davutoğlu mezhep mutaassıbı. Diyanet Vakfı fasıklar. Diyanet işleri başkanlığı da böyle. Talat Koçyiğit fasık.
Bunların çevirdiklerini okumak o zaman.
İşte biz burada kime dayanarak bunları şey yapıyoruz? Mesela bu konuda işin ehli olan kimseler, yani Arapçayı bilen kimseler diyorlar ki şu mealler diğerlerinden daha ehven diyorlar. Bunlardaki hatalar daha az diyorlar. Biz bu alimlere itimadımızdan dolayı, yoksa onların kendilerine itimattan dolayı değil. Buna rağmen bak, mesafeli durmamız gerekiyormuş demek. Ehveni bu. En iyisi derken piyasadakilerin en iyisi. Yoksa isim sıfat gibi meselelerde veya diğer bazı meselelerde hatalar olur. Bir beşeri işte, kusurlardan kaynaklanan hatalar olur. Bir Arapça dilinin tam olarak Türkçe'ye yansıtılamamasından dolayı meal tamamen tavsiye edilmez. Bir de adamların akidesi zaten bozuk olduğu için meal verirken de bu akideyi yansıtıyorlar. Sakındırılan esas husus bu. Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyk.